Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu cinsel sapkınlıklar hoş görülebilir mi? Son zamanlarda Türkiye'de çeşitli cinsel sapkınlıkların yaygınlaşması için büyük bir gayret olduğunu görüyoruz. İslam tarihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok daha ağırıyla ortaya çıkmıştır. Hendek Savaşı için bütün çevre, İslam düşmanlarının tamamı işbirliği yapmışlar. İstersen o olayı sen bir anlat. Tam bir şey olarak.
Şimdi bütün Arap Yarımadası'nda Müslümanlara karşı bir harekat hazırlığı var o dönemde. Buradan Müslümanların haberi yok ama. Yani bir hareket bekleniyor ama yani Hendek Savaşı'na giden yolda oluyor bu hadise. Aslında Mustalik kabilesi de, Beni Mustalik, Mustalik oğulları da o harekata, yani Hendek Savaşı, daha sonra yapılacak olan Hendek Savaşı'na katılacak zümrelerden bir tanesi. Resulullah'ın da bundan haberi olmadan, onların istihbarata dayanarak, onların arasındaki Müslüman bir kişinin veya dışarıdan bir istihbarata dayanarak onların Müslümanlara yönelik bir saldırı girişimine hazırlandığını haber alıyor. Bunu teyit ettiriyor ve böyle bir girişimin olduğu tahkik edilince, yani hakikaten yani istihbaratla da desteklenince oraya bir harekat başlatıyor. Harekata gidiliyor ve çok fazla bir çatışma olmadan, yani oluyor ama büyük bir, beklendiği kadar büyük bir şey olmadan Müstelikoğulları mağlup oluyorlar. Dönüş yolunda bir su başında, bir özellikle muhacirlerle Ensar arasında bir elektriklenme yaşanıyor. Ve özellikle Ensar'ın içinde yer almış gibi gözüken münafıklar, öyle bir şey var. Ve bu münafıklar, onların liderleri Abdullah bin Ubey bin Selul, çeşitli şeyler yapıyor. İki tane olay gerçekleşiyor. Bir, Resulullah'la alakalı, yine Kur'an'da geçer bu. İşte Medine'ye döndüğümüzde izzetli ve şerefli olan, rezil olanı çıkaracaktır diye, Resulullah'ın en rezil diye bahsediyor. Kur'an'da ayette de geçiyor bu. Evet. İkinci bir şey de yine belli bir süre sonra bir konak yerinde Resulullah Hazreti Ayşe'yi kontrol ediyor. Bakıyor ki devesinin üzerinde mi? Evet, üzerinde gözüküyor önce ama Hazreti Ayşe gerdanlığını kontrol edip ordu kalkmadan ben gider alırım kaybolan gerdanlığını aramaya koyuluyor. O arada ordu gidiyor. Görmüyorlar onun gerçekten kendi bölmesinde olduğunu düşünüp devam ediyorlar. Resulullah da Saffan bin Muattal isimli bir sahabe ordunun arkasında bir şey kalıp kalmadığını bakmasıyla görevlendirmiş. Saffan gidiyor, her zaman olduğu gibi bakıyor ki Hazreti Ayşe orada, beni burada bıraktılar diye üzüntülü bir şekilde orada durduğunu görüyor Hazreti Ayşe'nin ve onu ön taraftaki gruba yetiştiriyor. Münafıkların lideri ikinci bir fırsat bulmuş oluyor burada. Hemen ne yazık ki, yani bunu bugün yani belki böyle çok süfli dediğimiz çok düşük insanların yapabileceği mahalle dedikodusuna benzer çok büyük bir iftira atılıyor Hazreti Ayşe'ye. O Safvan'la yanlış bir durum varmış gibi. Fakat bu ilginç bir şekilde bizim o ashab şöyle üstündü, böyle üstündü, yine üstündü. Yani yine onu deriz ama kafamızda hani tamamen günahsız ve mükemmel, iş üzerinde en küçük bir yanlış durum olmayacağını düşündüğümüz sahabinin birçoğu ne yazık ki bu dedikoduya, bazıları ilk başta, bazıları da zaman içerisinde katılıyorlar. Özellikle 4 kişi bu dedikoduyu fazlasıyla üretiyor diyelim, yayıyor. Ve bir ay boyunca neredeyse Medine'de bu dedikodu Medine'yi sallıyor. Netice itibariyle Hazreti Ayşe'nin de sonradan haberi oluyor. Kendisi hasta. Sonradan haberi olup daha da üzülüyor. Ayet-i kerimeler geliyor tabii Nur suresinin 2. sayfasında. İfk hadisesi ile alakalı ayet-i kerimeler var. O ayet-i kerimelerde Hazreti Ayşe'nin masum olduğu ve günahsız olduğu, Müslümanların böyle bir durumla karşılaştıklarında işte şahitleri, eğer şahit yoksa hâdâ ifkün mübîn, bu büyük bir bühtandır, açık bir bühtandır diye söylemeleri gerektiği, onu Hazreti Ömer'in öyle söylediği rivayet edilir. Allah tarafından zikrediliyor, söyleniyor. Bu özellikle Nur suresinin 19. ayetinde şöyle bir ifade var. Diyor ki Rabbimiz, innellezine yuhibbune en teşiyal fahişetu fillezine amenu lehum azabun elimen fid dunya vel ahireh vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Müslümanlar arasında, iman edenler arasında fuhşiyatın, fahişeli yani azgınlığın, cinsel azgınlığın diyeyim ya da cinsel Allah'ın emrinin haricinde yapılan cinsel faaliyetlerin yayılmasını isteyenler, onlara dünyada ve ahirette azap vardır. Vallahi bilir fakat siz bilmezsiniz. Demek ki o günde Müslümanların arasında bu fuhşiyatın yayılmasını isteyen bir grup bu ayeti kerimeye göre var olduğunu biz anlıyoruz.
Tamam, istersen bak burada şimdi burada konuyu gayet güzel bir şekilde ortaya koydun. Yani Müslümanlar arasında fuhşun yayılmasını isteyen münafıklar. Evet. Ama bir de onlara destek veren kişiler var. Ve Müslümanlardan da çok dikkatsiz davrananlar var bu işin
içerisinde. Kur'an-ı Kerim iki zümreye ayırıyor bunları. Bir münafıklar diyor, bir de kalbinde hastalık olanlar diyor. Hı hı. Müslümanlardan da, yani adam Müslümandır ama böyle en küçük bir sosyal medyada da bugün biz bugün görüyoruz. Yani belki camide, cemaatte arkadaşımız olan bir kişi ya da akrabamız da ufacık bir dedikoduyu hemen vay anasını böyleymiş falan diye hemen inanıp yaymaya başlayan tipler var böyle. İşte onlara da kalbinde hastalık olan diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim öyle diyor.
Yani şimdi orada asıl konu şu. Mesela Abdullah bin Übey bin Selul biliyorsun Medine'de, Medine'nin kralı olacakken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve onun bütün hayalleri
suya düştü.
Orada Müslüman gözükmek zorunda da kaldı. Münafıklık konusunda, ikiyüzlük konusunda çok ileri giden bir adam oldu. İşte Münafık'ın suresinden de okuduğun gibi o savaş sırasında Beni Müstarik savaşı sırasında problem çıkarmaya çalıştı. Ondan sonra dönüşte yolda Resulullah'ın eşine, yani işte dönüşten döndükten sonra o az önce anlattığın olayların arkasından işte Ayşe validemizin Safvan'la bir ilişkiye girdiğini iddia etti. Hiçbir delili olmadığı halde. Şimdi Allah-u Teala bunun için de şöyle diyor. O Nur suresinin 11. ayetinde innellezine ca'u bil ifki usbetun minkum diyor. Yani o iftira işini yapanlar sizin içinizden bir grup, bir ekip. İçinizden yani orada Müslüman görünümlü olan insanlar var ve hakikaten dikkatsiz olanlar var. Ama burada şunu söylüyor, la tahsebu şerran lekum, bunu sizin için bir şer olarak düşünmeyin diyor. Tabi burada Allah-u Teala birçok uyarılar yapıyor Müslümanlara, ondan sonra çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bugün de ona benzer bir durum var. Yani Osmanlı'nın çöküşünden sonra Müslümanlar ciddi anlamda dünyada hakimiyetlerini kaybettiler. Şimdi yeni yeni aynen Medine'de olduğu gibi Müslümanlar ortaya çıkmaya başladılar. Güçlerini göstermeye başladılar. Bu da bütün iç ve dış düşmanları fena halde korkuttu.
Evet.
Şimdi mesela istersen kısaca da o şeyden bir bahset. Hendek Savaşı'ndan. Çünkü bu Beni Müstarlık gazibesi ile Hendek Savaşı arasında sıkı bir ilişki var. Oradan da kısaca bir bahset.
Şimdi Hendek Savaşı'nın aslında Kur'an-ı Kerim'de biz Hendek Savaşı diyebiliyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi vardır. İsmi Ahzab'tır. Niye bu özellikle bu ikinci isme, esas ismi aslında dikkat çektim? Çünkü Ahzab gruplar demektir.
Ahzab Savaşı.
Evet, gruplar.
Onunla ilgili indirilmiş evet, bir özel bir sure var.
Özel bir sure var. Ahzab gruplar demek. Yani şu anlamda neredeyse Arap Yarımadası'ndaki Yani istisna birkaç grubu kenara koyalım. Yani birkaç kabileyi kenara koyalım. Bütün kabilelerin organize bir şekilde Müslümanların üzerine saldırıya geçtiği savaştır.
Ve Yahudiler.
Evet, zaten ana kumanda masasında özellikle finanse eden, finansör Yahudiler, Hayber'e, kim bu Yahudiler? Hayber'de yerleşik Yahudiler. Bir de Medine'den sürülmüş Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza gibi Yahudi kabilelerinin Hayber'e yerleşmiş kısımları. Bir bölümü tabii Şam tarafına gitmiş ama Hayber'e gitmişler. Bunlar ne yapıyorlar? Mekke ile iletişime geçiyorlar. Mekke zaten Mekke müşrikleri, Medine Müslümanlarının ana düşmanı. Onlara her türlü desteği vereceğini söylüyorlar ve de irili ufaklı işte Fezare olur, Eşca olur, değişik değişik kabileleri, işte Gatafanlar, onu duymuşsundur zaten Siyer'i eğer biraz okuduysanız, bu kabileleri tek tek elçiler göndererek işte onlara savaş masraflarının tamamen karşılanacağını ve ilaveten işte şu şu şu yerlerin işte hurma rekoltesini falan verileceğine, hepsine yani bir takım vaatlerle organize edilen bir savaş. Müslümanların hiç haberi yok bundan. Hatta bu savaşı öyle bir organize etmişler ki bu detay gözden kaçırılır. Bu savaşı %100 kazanmaya yönelik bir hareket yapmışlar. Resulullah için de Medine'de kalmaması için, Medine'de komutansız bir şekilde, Medine'yi tabiri caizse hani çöpsüz üzüm falan derler. Öyle alabilmek için bu Dümetül Cendel bölgesinde Resulullah'ın daha önce anlaşma yaptığı saldırmazlık anlaşması ve oradan hububat geldiğinde engellenmemesine dair anlaşma yaptığı kabilelerle de yine Yahudiler anlaşıp orada olay çıkartıyorlar. Müslümanlara hububat gelmesini engelletiyorlar. Resulullah da anlaşma çiğnendiği için hemen oraya hareket etmek istiyor. Ve giderken yolda haber veriliyor. Burada, ya işte ya Resulullah siz oraya gidiyorsunuz ama Allah'tan böyle bir şey geliyor Resulullah, istihbarat geliyor. Siz oraya hareket ediyorsunuz ama büyük bir ordu yaklaşıyor diye Resulullah yolda birkaç günlük yoldan geri dönüyor tekrar Medine'ye. Yani böyle bir saldırı iklimi olmuş. Bugün de aslında sanki benzer hareketler var.
Tabii benzer durumlar var. Yani zaten Avrupa'ya giderseniz çok ciddi bir nüfus azalması var. Yani çocuk yok. Evlilikler tamamen unutulmuş. Hep böyle cinsel sapkınlıklar son derece yaygın hale gelmiş. Bunun karşısında Müslümanlarda bir nüfus artışı olunca ister istemez onları korkutuyor. Böyle bir çok büyük bir organizasyonla, belki şu anda bilmediğimiz için kimidir, ne düşmanlık organizasyonları var. Az önce anlattığın gibi Resulullah'ı Medine'yi başsız bırakıp Medine'ye ani bir baskın yaparak içerideki münafıkların ve Yahudilerin de desteğiyle, mesela baştan biliyorsun şeyler, Yahudilerden Resulullah'la beraber olan Beni Kureyza savaş sırasında hemen ayrıldı, evet, ve saf değiştirdi yani. Bunlar hep organize hareketler tamamen. Ve
normalde anlaşmaya göre Beni Kureyza Yahudi olmasına rağmen anlaşmaya göre Medine'ye bir saldırı olduğu zaman Yahudi kabileler o saldırıda savunma savaşına katılmakla mükellef. Yani o anlaşma var. Onun için katılmıyorlar ama bu sefer bir de saldırıya geçiyor. Karşı tarafa geçiyorlar yani.
Ya şimdi ondan sonra bir çok kötü bir propaganda yapıyor şey, Münafık'ın suresinde bize belirttiği gibi Abdullah bin Übey bin Selul, hem de savaş sırasında öyle yapıyor ki yani milleti birbirine düşürecek. لَيْرَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُ مِنَّ الْاَذَلِ diyor. Çok güçlü olan, kendileri o kadar güçlü sayıyorlar ki, çünkü organizasyondan Müslümanların haberi yok. Çok güçlü olan, zelil ve hakir olanı oradan çıkaracak diyor. Yani Müslümanlar o kadar zayıf ve güçsüz görüyor ki, işte Resulullah'ı da Medine'den uzaklaştırmak, bütün o ahsap yani çevredeki bütün kabilelerden Resulullah'a düşman olanları getirmek, onlar da yetmiyor. Resulullah'ın eşi Ayşe'ye zina iftirası yaparak psikolojik olarak da onu şey yapmış oluyor, yapmış oluyorlar. Bazı Müslümanların dikkatsizliğinden dolayı onlar da bu işte dedikodulara kapılmış oluyor. Ama Allahü Teala önce diyor ki, bu siz bunu kendi hayrınıza şey kendi aleyhinize zannetmeyin. Aslında sizin için hayırlıdır. Yani iyi bir tecrübe olacak sizin için. Şimdi bugün de mesela Türkiye'de çok cinsel sapkınlıkların çok ciddi manada destek gördüğü ve bunun ciddi anlamda organize edildiği, ondan sonra işte ve buna alet olan Müslümanların olduğunu görüyoruz. Beş vakit namaz kılan kişilerin bile, istersen senin tecrübelerinden anlat orada, olduğunu bunu bizzat görüyoruz.
Yani. Şimdi özellikle tabii her zaman vardı Batı'da, belki son zamanlarda arttığını görüyoruz. Türkiye'de çeşitli isimlerle, işte onur yürüyüşü, şu bu isimleriyle tamamen Kur'an-ı Kerim'in ne diyelim, cinsel suçlar arasında saymış olduğu bazı şeyleri hoş görme, o eylemleri yapanların işte özgürlüktür, yapabilirler, insanların kişisel özgürlükleridir ayağına bu kılıfla işte namazında, niyazında diyebileceğimiz bazı Müslüman işte gençlerin veya ne bileyim toplumun çeşitli katmanlarındaki kişilerin de hoş gördüğünü, olabilir efendim ne olacak ki filan dediğine biz ne yazık ki son zamanlarda şahit olmaya başladık. Tabii Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların hepsinin Müslüman olduğunu iddia etmiyoruz. Kendileri de zaten, biz Türkiye'de resmiyette %90 küsür Müslüman yazılsa da bugün insanların kendilerini ifade ediş biçiminde belki bu %70'e düşer. Uygulama biçiminde daha da aşağılara düşer. Ama biz bu özellikle namazında, niyazında bile olan insanların sosyal medyada olsun, çeşitli mecralarda olsun bu propagandalar etkisiyle özgürlük, özellikle ne diyelim, bu süslü bir kılıftır vurgusuyla bu işleri hoş gördüklerini, tam kelimenin tam anlamıyla artık onu normalleştirdiğini, olur böyle şey, hatta ve hatta hiçbir bilimsel şeye dayanmayan, bunun işte insanlardaki bu cinsel sapkınlığın, aynı cinse yönelik cinsel sapkınlığın biyolojik altyapısı olduğuna dair çeşitli iddialar Batı'da, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmayan iddiaları bir de buna dayanak yaparak yapan kişileri görüyoruz. Yani bunun için özellikle bu dersi ben olmasını biraz da istedim. Bu cinsel sapkınlıktan tabii kastımız, biz tabii bunu zikretmeyi pek sevmiyoruz ama bunu savunanlar çok açık zikrediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de var. İşte erkek erkeğe ya da kadın kadına ilişkiler, daha bizim burada kastettiğimiz şey. Bunun işte toplumun çeşitli renkleri, onur, şu bu diye açıklandığını, hatta daha önce hiç olmadığı kadar belli kesimler ya da belli siyasi mecralar tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Peki bu Kur'an-ı Kerim mecrasından baktığımız zaman bir Müslüman acaba bunlara nasıl yaklaşması lazım, bu olaylara? Ne yapması lazım? Hangi zaviyede, hangi ne diyeyim köşede durması lazım? Bunun üzerine bugün biraz konuşalım diye şey yapıyorum.
Ya şimdi az önce dedin ki bir takım siyasi mecralar, tabii yani yurt içinden ve yurt dışından Müslümanları kötü duruma düşürmek isteyenlerin tamamı bu konuda faaliyet gösterecek. Tıpkı şeyde, mesela siyasi olarak düşünecek olursan, Medine'de Resulullah'ın en büyük siyasi rakibi kim?
Medine'de işte
Abdullah bin Ubey bin Selul, yani en büyük siyasi rakibi. Evet. Bütün bu işleri organize edenlerin başında o yok mu?
Evet.
Ama bütün ilişkilerin merkezinde.
Çok da güçlü olduğu için aslında bütün birçok olaydan da aslında ceza almadan da kurtuluyor. Öyle tabii, bir tarafı da var.
Tabii yani yani çok güçlü bir kabilenin reisi yani. Aslında ben hep şunu söylüyorum. Yani Müslümanların, siyasetle meşgul olanların bilhassa Resulullah'ın Abdullah bin Übey bin Selul'le ilişkileri çok çok iyi bilmeleri ve Münafıkun suresini çok çok iyi kavramaları gerekiyor. Onun için bakın, burada mesela bugün Türkiye'de cinsel sapkınlıklarla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Şimdi herhalde hiçbir tanesi Resulullah'ın eşine zina iftira edilmesi iftirası kadar ağır bir rahatsızlık doğurmaz yani. Çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü o
en baştaki
insan ve Allah'ın Resulü olan bir zat. Ama Allah-u Teala bunu siz kendi halinize sanmayın, bu sizin hayırlınızadır diyor. Arkasından da şunu söylüyor. İşte az önce okudun sen ayet-i kerimeyi. Yani bu şeyin 19. ayetinde Nur suresinin ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا. O fuhşun, o çirkinliklerin müminlerin arasında yayılmasını isteyenler. Bugün mesela el-fahişe kelimesi şey de olur. Arap dili açısından elif lamlı cins olduğu zaman kadın kadına, erkek erkeğe, kadın erkeğe yapılan gayrimeşru ilişkiler yani lezbiyenlik olur, homoseksüellik olur ve zina olur. Şimdi bugün Türkiye'de bütün bunların yaygınlaşması için çok büyük bir gayret var.
Özellikle bir şey geldi aklıma. Şimdi bazı izleyenler diyebilir ki ya böyle konuşuyorsunuz ama bütün dünyada bu çalışmalar var diyebilir. Ama özellikle 2-3 hafta önce sosyal medyada gördüğüm bir şey, ciddiye almadım önce. Bir Siri diye bir şeyi var. Bu uygulamada bir normal bir vatandaş ona konuştuğu zaman, nasılsın diye konuştuğu zaman normal cevap veriyor. Çocuk sesiyle bir kişi nasılsın diye sorduğunda nasılsın sorusundan sonra sana çocuğa diyor ki, çocuk sesini duyduğu için iyiyim ama ben sana şunu da hatırlatırım ki diyor, işte Onur Haftası var. Şey, o özellikle cinsel sapkınlıkları batıda yaymakla ünlü bir adamın adını veriyor. Şu adamı inceleyebilirsin diye. Sosyal medyada gördüm ben bunu. Ya dedim herhalde birisi uydurmuş. Yani bizi herhalde. Şey, ben hemen kendi telefonum o marka değil, başka birisinin telefonundan denemeyi yaptım. %100 aynı. Bu sefer şöyle bir şey var. Ya bütün dünyada böyledir falan diye düşünüyoruz. Hayır. Belçika'da bir şey bu haberin altına şey yorum yapmış. Diyor ki ben diyor işte Almanca bir şekilde aynı şeyi yapınca olmuyor. Yani buraya yönlendirmiyor. Burayı çocuk sesiyle yapıyorum, Almanca tanıtmıyor. Ama Türkçe yaptığımda tanıtıyor. Yani bu da hemen bütün dünyada tamam bunun bir ilerlemesi var ama özellikle Müslüman ülkelerin ve bilhassa da Müslüman ülkelerin başında olan işte Türkiye'nin burada hedef seçildiği çokça yani tamam. Küçük örnekten anlayabiliyoruz.
Tabii. Bu son anlattığın çok önemli bir tespit. Çok çok mühim bir şey. İşte bu ayet-i kerime de onlara Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir cevap oluyor. Yani bu çünkü tarih tekerrürden ibarettir diye bir şey var. İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi diye çok güzel bir söz vardır. İşte diyor ki Allah-u Teala bu cinsel sapkınlıkların öyle anlam vermemiz uygun olur. Müminler arasında yayılmasını isteyenlere acıklı bir azap var. Demek ki biz eğer dik duruşumuzu devam ettirir, Allah'ın emrettiği gibi davranırsak, bu işlerin yayılmaması için elimizden gelen her türlü çabayı gösterirsek, Allah-u Teala onlara cezalarını verir ve onlar bu işin çok ağır bir mahkumiyetini öderler. Evet. Zaten şeyler yani dünyada çok ciddi manada bu konuda sıkıntılar var. Onu herkes biliyor. Ama nerede veriyor bu azabı? Fid dünya vel ahire. Dünyada da verir, ahirette de verir. Şey değil, öyle Müslümanları ahlaksız şeylerle yoldan çıkarma gayretleri hiçbir şekilde cezasız kalmayacak. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Şimdi Allah-u Teala biliyorsun şeyde Necm suresinde bu şey 31. ayetinde şöyle diyor.
32.
32 miydi? Hı
hı.
Yok, yok 31, 31'den başlamak gerekiyor. 31 ve 32 ikisini birlikte okumamız lazım. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. لِيَزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَّعُوا بِمَا عَمِلُوا. Kötülük yapanları yaptıklarına karşılık cezalandırsın. وَيَزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. İyi davrananları da yaptıkları en iyi şeyin karşılığını ödüllendirsin diye böyle bir sistem kurmuştur. Tabii o sistemde her şeyi çift yaratmış, erkekliği, dişiliği. İnsanlar da öyle yaratmış. Ona karşı da bir sistem kurmuş. Evliliği temel almış. Onun dışındaki evlilik dışı ilişkilerin tamamını yasaklamış. Onu da burada söylüyor. Peki iyi davrananlar kimlerdir? Bak, ilk şeyi Allah-u Teala'nın burada ilk söylediğine iyi davrananlarla ilgili ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahiş. Bak, günahın büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden uzak duranlar. Şimdi büyük günahlar. En büyük günah şirk. Allah'ı ikinci sıraya koyma. İşte ondan sonra işte adam öldürmek, hırsızlık, gasp falan şeyler var. Ondan sonra fevahiş diyor. Bugünkü konumuzla ilgili fevahiş, fahişenin çoğulu. Yani fevahiş mesela
en az 3 olması lazım.
Yani fuhuş çeşitleri en az 3 tane olması lazım. Mesela şeyde İsra suresinin 31 miydi? Ne diyor orada Allah-u Teala? La takrabu zina. Ya eyyüllezine amenu diye başlıyor değil mi? Evet.
İsra 31 mi açım?
Ya eyyüllezine amenu la takrabu zina innehu kâne fâhişeten
ve sâ esebiyle.
İstersen sen şey bu Lut kavmiyle ilgili olarak bu fahişe kelimesi. Ben İsra suresi 32. ayet. Allah-u Teala ve la takrabu zina diyor. Zinaya yaklaşmayın. Bakın Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyin diye bir emir yok. Yaklaşmayın diye bir emir var. Bunun manası şu. Demek ki yaklaşılırsa bir insan kendisini engelleyemeyebilir. Mesela Yusuf Aleyhisselam'a zina yaptırmak isteyenlere kadınlar bunun başını sarmıştı. O zaman ne demişti Yusuf Aleyhisselam?
Ya Rabbi,
hapis benim için bunların teklif ettikleri şeyden daha hayırlıdır. Hapse girdiği zaman ne olmuş olacak Yusuf Aleyhisselam? Uzak kalmış olacak değil mi?
Kadınların hepsi neredeyse Yusuf Aleyhisselam orada.
Hepsi elde etmeye
çalışıyor. Kötü ilişkiye davet etti.
Mesela orada diyor ki ya Rabbi bir çocukluk ederim diye korkuyorum. Yani ben bakarsın bir anda kendime hakim olamayabilirim. Dolayısıyla hapsi Cenab-ı Hak'tan istiyor. Allah-u Teala da onun hapse girerek uzak kalmasını lütfediyor. Bu da burada şöyle bir mesaj da olabilir. Yani bu tür işte böyle kötü alışkanlıkları olan insanlar olabilir. Efendim birçok kötü şeylere şey yapmış olabilir. Onların bulundukları ortamdan belli bir süre uzaklaşmaları onlar açısından iyi olur. Evet, Yusuf Aleyhisselam'ın herhangi bir bulaşmışlığı yok ama o açıdan bize bir örneklik olur. Şimdi burada esas konumuzla ilgili olan kısım Allah-u Teala zinaya fahişelik dedi. Yani şimdi Türkçe'de fahişe kelimesini kullandığın zaman aynı manada değil. İşte parayla cinsel ilişki yapan kadın anlamında kullanılır ama Kur'an-ı Kerim'de yani o çirkin davranış, cinsel suç diye Allah-u Teala'nın şey yaptığı üç şeyden bir tanesi zina. İkincisi nedir şeyde? Yine aynı şekilde nitelenen Lut Aleyhisselam kavmiyle ilgili olarak.
Yani şimdi Lut Aleyhisselam'ın ne diyor? Şeyde Araf suresinde veludan idgale li kavmihi etetunel fahişete mâ sebakakum biha mine hadim minel alemin. Onu da Lut'u da elçi olarak gönderdik ve halkına şöyle söyledi. Sizden önce varlıklardan hiçbirini yapmadığı o fahişeliği mi, çirkin işi mi yapıyorsun? Yine fahişelik diyor buna.
Bak burada şey çok önemli. Sizden önce hiç kimse yapmadı diyor. Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'la beraber yani o bu ülkesinden çıkmış gitmiş. Allah-u Teala oraya onu elçi yapmıştı. Yani demek ki Lut Aleyhisselam'a kadar, Adem Aleyhisselam'dan Lut Aleyhisselam'a kadar böyle bir çirkinliği hiç kimse yapmamış. Bunu Allah-u Teala söylediği için bu kesindir. En küçük şüphe olamaz. Evet. O zaman kadın erkek arası, yani erkek erkeğe ilişki normal bir ilişki değil. Kadın kadına sevicilik denen şey üçüncü sırada kaldı. Şimdi Allah-u Teala yani Necm suresinde اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ bu 32. ayet günahın büyüklerinden uzak duranlar. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın örnekliği akılda kalsın, uzak duruyor. Yaklaşmayacaksın. Çok dikkat edeceksin.
Yaklaşmak Yusuf Aleyhisselam'ın yine kıssasında olduğu gibi kadın onu hani
Züleyha'ya çalışıyor.
O çok zor. Orada Dina ile burun buruna geldiği zaman onu kendini ondan alıkoymak çok zor. Yusuf Aleyhisselam bunu levle en ra'a burhana rabbi. Evet. Yani Allah'ın ayetini o anda getirmese aklına. Yani
Allahü Teala çok güçlü bir şekilde burhanını, çünkü Allahü Teala sadece Yusuf Aleyhisselam'a değil günahla yüzle gelen herkese felhemaha fucuraha ve takvaha diyor Şems suresinde. İşinin kötü mü iyi mi olduğunu Allah onun içine doğurur diyor. Doğurur. Dolayısıyla bunlara son derece dikkat etmek lazım. Yani uzak kalmak lazım. Uzak kalmadığınız zaman gerçekten çok kötü olur. Allah muhafaza buyursun. Yani şimdi eskiden yani çok iyi Fransızca bilirdim. İstanbul'a gelmiştim. Yani daha şeyde müftülükte falan değilim. Yani zaten bizim aile İstanbul'a taşınmıştı ama ben daha önce gelmiştim. Yani böyle bir şey için bir eğitim şeyi için gelmiştim. Burada Şehzade başında bir grup Fransız gördüm. Erzurum'a gelen yok falan. Hadi bir konuşayım dedim. Bir başladık. Öyle ki Fransızlarla ilk konuştuğum zaman ilk söyledikleri şey sen Fransız mısın diye olurdu. Yani o derece. Ya biraz yürüdük falan filan. Baktım Vezencilere kadar geldik. Orada o ekibin içerisindeki kızlar dediler ki hadi şeye gidelim, plaja gidelim. Öyle deyince hani felhema fucura ve takvaha diyor ya Allah, Allah hakikaten insanın içerisine öyle bir güçlü duygu veriyor ki o zaman bütün dünya toplaşsa beni oradan şey yapamazdı. Hemen onları bıraktım ve ayrıldım. Ondan sonra da bir daha bir turist kafilesiyle kesinlikle bir Fransızca konuşayım aklımın köşesinden bile geçmedi. Uzak duracak. Köşesinden bile geçmedi. Ondan sonra yavaş yavaş şey oldu. Yani şu anda Fransızca ciddi manada unuttuk ama ne yapalım?
Konuşmayacağız.
Yani. Hiç önemli değil yani. Hayır yani uzak kalma mecburiyeti var. Evet. Uzak kalmazsan Allah muhafaza buyursun bir anda kendine sahip olamazsın ve kendini kaptırabilirsin. Allah göstermesin. İşte Allahü Teala bakın fuhuş çeşitleri derken en az üç olması gerekiyor. Ayet-i Kerime'de bir tanesini söyledi. Zina, Nisa suresinin İsra 32. ayette onu söyledi. Diğerinin erkek erkeğe yani homoseksüellik evet. olduğunu söyledi. Hangi ayet? İki ayetteydi.
Araf 80'de bir de Ankebut 28'de geçiyor. Araf hemen 80'de
aynı ifadelerle. Yani bu efendim insanın doğal yapısında var falan değil. İnsanın doğal yapısında böyle bir şey yok. Doğal yapısında böyle bir şey olsa Allah uzak durun demez. Ondan sonra zaten hiç kimse şimdiye kadar yapmamıştır diyor. Üçüncüsünden hiç bahsetmedi Allah. Kadın kadına ilişkiden bahsetmedi. Ama üçüncüsü de o oluyor. Başka da şey yok
çünkü
yani.
Çünkü Arapçada
homoseksüellik kalıyor yani.
Arapçada çoğul üçten başlamak zorundadır.
Üçten. Türkçe'de ikili vardır ama Arapçada şey Türkçe'de ikil yoktur ama
Türkçe'de
Arapçada
çoğul
ikili
ikiden başlar. Ama Arapçada üçten başlar. Çünkü evet. Arapçada ikil diye bir şey tesniye var.
Tesniye denen bir kullanım var. Yalnız Allah-u Teala niye burada kadınlar? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde kadınları özel bir koruma altına almıştır. Özel bir koruma altına almıştır. O da şeyde var. İstersen o Ali İmran 14. ayetten itibaren.
Evet. Okuyayım ben o ayet-i kerimeyi. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minel zehebi vel fiddati vel haylil müsebemeti vel enâm vel hars zâlike metâlu hayâtü dünya vallâhu indehu husnül me'eb. Kadınlar, oğullar, şey yığınla altın ve gümüş, cinsatlar, enam yani o hayvanlar ve toprak ürünlerinden ibaret olan çekici şeylerin tutkusu insanlara hoş gösterilmiştir. Yani kadınlar burada insanlara hoş gösterilen, yani bu ayeti kerimeden hareketle erkeğin daha çok kadına meyli olduğunu anlıyoruz. Yani kadının erkeğe meylinden ziyade. Çünkü burada züyyelenilnâs hubbu şehevâti minen nisâ diyor. Birinci sırada nisa var. Kadınların şehveti insanlara hoş gösterilmiştir.
Yani insanların yani kadınlara olan ilgi, yani kadınlar bak burada ne saydı orada şey dedi,
evlatlar
kadınlar
var.
Dedi ve evlat dedi. Evlat sevgisini herkes bilir ama kadınlara karşı olan ilgi evlattan da
önce gelir. Evet.
Ondan sonra
mal mülk,
altın gümüş dedi. Herkesin altına gümüşe çok büyük bir ilgisi var ama kadınlara olan ilgisi. Ama şimdi burada şu var. Erkeğin kadına ilişkisi öyle ama kadınların da birbirlerine karşı bir şey vardır. Üstünlük kurma çabaları vardır. Yani herkes ister ki, yani mesela sen bir erkek olarak bir yere aynı elbiseyle defalarca gidebilirsin ama bir hanım aynı elbiseyle aynı yere gitmez.
Bir davete gitme. Bir kere gitmez. Kullanıldı bitti onun iş.
Dolayısıyla niye? Çünkü hep daha üstün gözükmek ister. Hep daha önde olmak ister. Yani kendi aralarında da müthiş bir şey vardır yani. Ama şimdi konumuz o değil. Yani erkeklerin bir numaralı talep edecekleri şey
kadındır.
Şimdi altın insanı talep eder mi? Altın, gümüş?
Hayır.
Yok. İnsan ona şey yapar. Dolayısıyla burada karı koca ilişkilerinde çok ciddi bir probleme sebep olan bir husus söz konusu. Evliliklerde erkekler bekler ki eşim benden bir şey, bana karşı şey yapsın, takım cinsel istekler belirlesin, şunu yapsın. Hayır, öyle değil. Kadın talep edilen, erkek talep edendir. Onun için ayet-i kerimelerin tamamında şeyler, Allah-u Teala'nın ifadeleri o şekilde. Mesela Ramazan gecelerinde karı koca ilişkisinin helal olduğunu bildiren Bakara 187. ayette Allah-u Teala ne diyor? Bak, فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ. Şu anda artık onunla mübaşerede bulunun. Mübaşere ne demek? Mübaşere demek deri deriye şey yapmak. Yani kadının arzusunu ortaya çıkarmak için önce şey deri deriye, erkeğin cildiyle kadının cildi arasında bir birbirine dokunma işlemi başlaması olması lazım. Yani bu kadın erkek ilişkileri üzerinde çalışanlar bu konulara çok dikkat etmeleri
lazım. Ayet-i kerime geldi aklıma. Şimdi Nisa hüküm hartülüküm ayeti de geldi.
Yani kadınların evet, o da
o toprağa da uygun hale getirmek yine çiftçinin işi.
Tabii Nisa sizin için bir ekim, kadınlar ekim tarlasıdır. Sen şimdi şey yapamayacak, ekilecek hale getirmeden tohumu at bakayım. Neye yarar?
Evet, bunu bir önce çapasını yapacaksın. Şeyleri, ayrı kotlarını temizleyeceksin.
Onun için şeyde de mesela bak ne diyor? فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ diyor. Şimdi ey erkekler, onlarla şey yapın, ilişkide şey, onlarla deri deriye, yani önce bir dokunma, sevme, okşama kısımları olsun, ondan sonra diğer kısımları gelsin diyor. Tabii bu işin başka tarafları da var. Mesela yine Nisa suresinde Allah-u Teala şey yapıyor. Bakayım 19. ayette Nisa suresinin. Mesela bir kişi şey, bir erkek eşinden diksinebilir de sevmeyebilir de. Sevmeyebilirsin. Bak şimdi Allah-u Teala diyor ki fe in kerihtumuhunne, siz onlardan diksinseniz, hoşlanmasanız bile şunu düşünün. Fe asa en tekrahu şey'en ve yec'alallahu fihi hayran ketira. Aslında siz bir şeyden hiç hoşlanmayabilirsiniz ama Allah onda birçok hayırlar yaratmış olabilir. Mesela ilaç hiç kimsenin hoşlandığı bir şey değildir.
Acıdır genelde ilaçtır.
Acıdır ama ilaçlarda birçok şeyler vardır. Yani senin hoşlanmadığın bir eşin senin için çok hayırlı, evlatların annesi. Yani seni birçok yanlışlardan koruyabilir, şey yapabilir. Çünkü Allah-u Teala kadınla erkek arasında bir sevgi ve muhabbet de yarattığını belirtiliyor. Onunla ilgili de ayet var. İstersen evet, o ayetleri de bir oku. Hatta şunu ben tamamlayayım, ondan sonra şey yaparım. Şimdi onun öncesinde, o ayetin öncesinde şunu söylüyor Allah-u Teala. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Onlarla marufa göre geçinin. Maruf ne demek? Kur'an'ın doğru saydığı şeyler. Kur'an doğru saydığı ilişkiler, tam onlarla ilişkiye girdiğiniz zaman, yani az önce okuduğun şeyin Bakara suresindeki o şeyle Nisa hüküm hartun lekum fe'tu hartukum en naşitum, eşleriniz sizin ekim tarlanız gibidir, onlara o tarlanıza istediğiniz gibi gidin dediği zaman arkadan ilişkiye bu engel oluyor. O yok. Çünkü arkada ilişkide yaptığın zaman bir çocuk sahibi olamaz. Evet. Çocuk sahibi olabileceğin bir ilişki tohum içerisine girmen lazım.
Tarlaya tohum attın.
Tarlaya tohum attın. Zaten şeyde de Bakara suresinde, yani az önce okuduğumuz 187. ayetinde وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ diyor. Yani cinsel ilişkini yaparken de Allah'ın sizin için yazacağı hayırlı evlatlar da isteyin diyor Allah-u Teala. Şimdi burada erkeklere yine emir veriyor. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُفِ O kadınlarla marufa göre geçin, iyi geçinin. Yani konuşur konuşmanıza dikkat edin, davranışlarınıza dikkat edin ve siz devamlı talep eden taraf olun. O talep edilen taraf, kadındır. Aynen az önce söyledim, altın bir şeyi talep eder mi? Ama nedir işte, birinci talep edilen kadındır, ikinci talep edilen evlattır, üçüncüsü altın ve gümüş, böyle sıralama ve diğer mallar.
Evet. Araba giriyorsunuz.
Yani Allah, he?
Ondan sonra taşıtlar geliyor.
Şunlar tabii. Şimdi şey istersen
az önce... Rum suresinin 21. ayeti, 30. sure 21. ayette bu kadın erkek ilişkisinin Allah'ın ayeti olduğunu söylüyor Allah. Şöyle: ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme inne fi zalika leayatin liqaumin yetefekkerun. Yanlarında rahatlayasınız, huzur bulasınız diye, sükun bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Yani bu Allah'ın ayeti. Kendi türünden karşı cins eş. Şimdi bu karşı mefhumu muhaliften düşündüğümüz zaman, ilk o sapkınlığa dönüş yaparsak, bunun demek ki bu dairenin dışına çıkmak Allah'ın ayetini çiğnemek anlamına geliyor. Çünkü Allah'ın ayeti karşı o karşı cinsten eşler yaratması. Devam ediyorum o ayeti.
Kadın da kocasını sever, koca da karısını sever.
Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunu da düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Tabi bu şeyi, bu ayeti farklı, yine ilişkiler bakımından farklı yorumlayanlar var. Şöyle ki, bu Allah rızasına göre, bu ayete göre kadın erkek birbirine evlendiğinde düzgün davranırsa Allah yaratır diyorlar bu sevgiyle şeyi. Sonradan da yaratabilir Allah diye. Bu da söylenen bir şeydir.
Evet, yok şimdi o bir kere insanın doğuştan kadına bir ilgisi var. O olmaması mümkün değil. Bu ilgi aslında birçok şeye de, evlenmeye ve çoluk çocuk sahibi olmaya da sebebiyet veriyor. Bu mesela Hucurat suresinde Allah-u Teala 13. ayetinde şöyle diyor: Ya eyyühen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir kadına bir erkekten yarattık. O bir kadın Havva validemiz değil mi? Bir erkek de Adem babamız. Şimdi herkesin annesi babası aynı. Yani kimse kimseye bir üstünlük sağlayacak durumda değil. Kimse kimse kendisini kimseden üstün göremez. Mesela efendim ben bugün işte Türkiye'de peygamber sülalesindenim. Bize seyitler derler, şerifler derler. Kardeşim, Allah'ın bir nebisinin soyundan olmayan bir tek insan var mı yeryüzünde?
Yok.
İşte Adem Aleyhisselam ilk nebi. Eğer bir nebinin çocuğu olmak bir üstünlük sebebi ise herkes Allah'ın nebisinin çocuğu. Aynı. Yok efendim biz falan ırktanız, hangi ırktan olursan olur, hepsinin şey temeli aynı. Onun için diyor ki Allah-u Teala burada: Ya eyyühellezine, ya eyyühennas inna halaknakum min zekerin ve unsa, sizi bir kadınla bir erkekten yarattık diyor. Nasıl oluyor? Yani şimdi zaten onun ayrıntısını da Allah-u Teala veriyor. Kadının vücudunda oluşan yumurtayla erkeğin vücudunda oluşan spermin ana rahminde birleşmesi. Kur'an-ı Kerim bunların bütün ayrıntılarını veriyor. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Yani hepiniz aynı aynı anne babanın çocuklarısınız ama sizi oymaklara, kabilelere, milletlere ayırdık. İşte şu Türktür, şu Arap'tır, şu şeydir. Sonra zamanla dillerde de bir farklılık oluştuğunu başka ayetlerde bildiriyor Allah-u Teala. Peki inne ekramekum indallahi etkakum. Sizin en değerli olanınız Allah katında ne olur? Erkekler mi diyor?
Etka.
Kim kendini yanlıştan daha çok korursa, yanlış yapmaz, doğru yaparsa en iyisi olan odur. Kadın ya da erkek olmak iyi olmanın sebebi değildir. İnnallâhe alîmun habir. Allahü Teala her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Mesela bir başka Nisa suresinde de Allahü Teala bunu şey yapıyor. Etkaykumla başlıyor. Yani yanlışlardan en fazla korunan, en iyi olanınızdır dediği zaman ya yönnes, ey insanlar ittekû rabbekum. Rabbinize karşı yanlış yapmaktan sakının. Asıl Allah'a karşı yanlış yapmamak esastır. Allah'a karşı yanlış yapmadın mı? Hiç kimseye karşı yanlış yapmış olmasın. Evrensel bir doğruluk peşinde olursun. Peki, اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا. Sizi bir tek nefisten yaratandır. O nefis de ayetlerde ana rahminde erkeğin şeyiyle, spermiyle kadının yumurtasının ana rahminin girişinde birleşmesinden oluşan ilk döllenme. O ilk döllenme sırasında kişinin bütün özellikleri o Allah tarafından, yani ana özellikleri belirleniyor. Daha sonra tabii aşama aşama şeyler oluyor. Hepinizi de öyle o döllenmiş yumurtadan yarattım diyor. Bunun döllenmiş yumurta olduğuyla ilgili çok sayıda ayet var. Bu konuda bizim sitede çok sayıda yazı vardır ayrıntılı bir şekilde. Onları arzu edenler okuyabilirler. Ondan sonra ve halaka minha zevceha, aynı döllenmiş yumurtadan kişinin eşinde yaratmıştır. O nefsin eşini. Burada kadın erkek ayrımı yok yani. Nefs müennes olduğu için Arapça aslında zevceha derken nefsin eşini. Yani Adem için de Havva için de geçerlidir ikisi, ya da kadın, bütün kadın erkekler için geçerlidir. Ve bethe minhuma ricalen ketiran ve nisa'a. Bu kadın ve erkekten çok sayıda erkek ve kadını yeryüzüne yaymıştır. Bettekullâhe lezî tesâelûne bihî vel arham. Allah'ın ismiyle birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. İnnallâhe kâne aleyküm rakîba. Çünkü Allahü Teala sizi sürekli gözetlemektedir. O zaman şimdi burada Allah'a karşı yanlış yapmak ne olur? Bir, eğer ilişkiye girecekseniz mutlaka nikahlı bir ilişki olmak zorunda. Nikahsız ilişki asla caiz değil. Yani işte bugün maalesef mezheplerin %100'ü şeyi
cariye.
Evet, cariye yani esir kadınla sonsuz cinsel ilişkinin hiç şey yapmadan sayısız ve nikahsız ilişkinin caiz olduğunu söylerler. Kadın isterse bağırsın, çağırsın, hiç yatağa atarlar.
Mal gibidir.
Yani. Bir mal gibi satarlar. Yani burada söylemesinde insan hakikaten böyle içini rahatsız eden nice şeyler var. Bu İslam'a mal edilmiştir. Maalesef mal edilmiştir ama Kur'an-ı Kerim bunu çok açık ve net bir şekilde yasaklıyor. İstersen o ayetlere de şey yapalım, bu
Nur suresi 32-33
ve 33. ayetleri.
Evet. Şimdi şu da geldi aklıma. Biz cinsel sapkınlıktan bahsediyoruz, bunun özellikle Müslümanların hoş görmemesi ile alakalı. Onu bir kenara koysak, zina sonuçta kadın erkek ilişkisinin Allah tarafından hoş görüldüğünü, işte ve min ayatihi, Allah'ın ayeti olduğunu söylemişti. Yani şimdi evlenmeden kadın erkek bir böyle bir yaşama, böyle bir zina yaygınlaşsa bir Müslüman, sapkınlık değil, normal kadın erkek ilişkisi, ikisi taraf birbirini, Müslüman bunu da hoş göremez. Hayır. Ya buna da ya özgürlüktür ne olur. Tabii ki gidip de onu şey yapacak halin yok. Yani bir boğazını sıkacak halin yok ama hoş görmek ne demek? İki kelimeden oluşuyor. Hoş, güzel, iyi demek. Görmek de yani bize Türkçede bir bu kelime artık şey olmuş durumda. Ha, tahammül etmek diye bir şey var. Tahammül edersin. Tutup da gidip de hemen ona bireysel anlamda saldıracak halin yok. Yani bu ayrımı güzel yapması lazım Müslümanın. Hoş göremez, mümkün değil. Şimdi o az önce söylenen ayeti zikredeyim. Nur suresi 32 ve 33. ayeti kerimeler. Ne diyor Rabbimiz burada? Ve enkihul eyyame minkum vessalihine min ibadikum ve imaikum. İçinizden evli olmayanları, erkek ve kadın, esirlerinizden, köle ve cariyelerinizden de uygun durumda olanları evlendirin. Evlendirin.
Abdullah, mesela bir savaş oldu, esir kadınlar alındı. Esir kadınlar alındı. Mesela Huneyn Savaşı'nda alınmıştı, değil mi? Çok sayıda esir kadın alınmıştı. Peki bu esir kadınlar şey arasında da Huneyn'de dağıtılmadı gerçi ama dağıtılabilirdi şey. Esir kadınlar şeyde mesela Hayber esirlerinden dağıtıldı değil mi? Orada esir kadınlar da vardı. Şimdi bu esir kadınlarla cinsel ilişkinin olmazsa olmaz şartı neymiş? Bak ne dedi Allah-u Teala? İçinizden evli olmayanları. İster dur, orada eyyama eyyim, ister dur olsun, ister bekar olsun, evli olmayan kızları, erkekleri evlendirin dedikten sonra devamda ne dedi? Bak, bak esir erkek esir kadınlarınızdan da evlenmeye uygun durumda olanları evlendirin. Burada şunu söyledi bak, Allah sizden kadın erkekleri evlendirin demediği halde, İçinizden evli olmayanları evlendirin dediği zaman kadın erkekten hiç bahsetmedi. Ama esirlere gelince erkek esir ve kadın esirden özellikle bahsetti. Çünkü Allah-u Teala çok iyi biliyor ki insanlar bunları istismar ediyor.
Edebilirler.
Peki onları evlendirin dedi. Şimdi diyebilirsiniz ki hadi esir kadın evlendi gitti. Nasıl olsa kocası bakacak. Peki esir olan erkek evlenirse ne yapacak? Devamını oku ayetin.
İn yekûnü fugara'e yûnimullâhu min fadli vallâhu ve esfûn alîm. Eğer onlar yoksulsalar korkmasınlar. Allah kendi ikramıyla onların ihtiyacını giderir. İmkanları geniş olan, vasi olan ve her şeyi bilen Allah'tır.
Şimdi şurada bir esir kadın olduğunu düşünelim. Mesela az önce dersin başında şey yaptık. Benim müstarik esirlerinden Cüveyriye vardı değil mi? Cüveyriye çok güzel, çok iyi bir hanım. Şey yapmıştı, iki kişinin payına düşmüştü şeyden, asaptan. Peki, bu Cüveyriye ile yanında olan kişi gayrimeşru yani şey, nikahsız ilişkiye girebilirim. Ondan sonraki hayata bakalım. Allah evet. Evlendirin dedi. Ondan sonra ne diyor?
Vel istafillezine la yecidüne nikahan hatta yuniyumullahu min fadli.
Tamam. Böyle şey yapalım.
Tamam. Orası bunun anasını. Hür
olsun. Vel istafil iffetli davransın. Ne demek iffetli davransın?
Yani
yaklaşmasın.
Ahlaklı davransın.
Gayrimeşru bir ilişkiye asla girmesin. Evet. Yani uzak dursun. Kim? Evlenme imkanı bulamayan. Evet. Evlenecek birisini bulamıyor. Peki Cüveyriye evlenme imkanı bulamadıysa, birisi Cüveyriye ile eğer gayrimeşru ilişkiye giriyorsa, orada namuslu davransın emrinin bir anlamı olur mu Cüveyriye?
Olmaz. Bu ayetler çiğnenmiştir ama ne yazık ki.
Evet, bu ayetleri hiçbir mezhep almaz. Hiçbir mezhep almaz. Bu ayetleri alırsa o zaman cariye ile ilişkiye verdikleri fetvanın bir anlamı kalmaz. Bunu şey yapabilmek için çok saptırmalar yapılmıştır. Yani bu şeyde kölelik ve cariyelik yazımızda bunun bütün ayrıntılarını arzu edenler okuyabilirler sitemizden. Ve öyle bir noktaya gelmiştir ki bakın şeyde bütün mezheplere göre cariyelerle nikahsız cinsel ilişki caizdir. Hatta İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsü harem dairesidir. Osmanlı Padişahı'nın işte hareminde olan yani belki yüzlerce cariye orada duruyor. Padişah gelip beğendiğini alıp götürüyor ya da götürmüyor. Neyse oraya da bir hadım ettikleri bir adamı da harem ağası yaparlardı. Bu sırf orayla ilgili değil ki Avrupa'ya baskınlar yapar. Köleler, cariyeler getirir, pazarlarda satarlar. Ondan sonra satışta affedersiniz, eteğini kaldırıp bakmak bile caizdir derler. O noktaya kadar. Ve bu, bak şimdi şu ayetkinin kapsamına girelim. Bak ben şimdi sana ayeti okuyayım, şeyi sen söyle. Araf suresinin 28. ayet. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا Bir zina yaptıkları zaman diyelim ki, yani bir erkeğin yanında bulunan esir kadınla nikahsız ilişkisi Kur'an-ı Kerim'e göre zina değil mi?
Zina.
Peki bunu yaptığı zaman sen niye yapıyorsun diye sorsan vecedne alihi abe ane demez mi?
Evet. Yok, artık eskilerin kitaplarında var.
Bütün kitaplarda böyle yazıyor. Ya, bütün mezhepler böyle diyor. Yani sen bilmiyorsun, sen biliyorsun, onlar mı bilmiyor? Bugün hep bize bir şey. Ondan sonra en çirkin de şu. Vallahu emrana biha. Onu bize Allah emretmiştir. Allah emretmiş dediklerine ayetlerin anlamlarını bozarak, asıl ayetleri görmezden gelerek, ki çok sayıda ayet var bu konuda, konumuz olmadığı için şey yapmıyorum, tekrar ediyorum, öğrenmek isteyenler lütfen sistemimizdeki kölelik ve cahillik yazısını okusunlar. Ondan sonra Allah-u Teala ne diyor burada? قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَ. Allah böyle çirkin tavırları, böyle cinsel sapkınlıkları asla emretmiyor. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğin şeyi Allah'a mı mal ediyorsunuz? Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Dolayısıyla bu şeydir, yani belki bu şeyler, bu tür Türkiye'deki azgınlıklar, cinsel azgınlıklarla ilgili faaliyetler Müslümanların akıllarını başlarına almalarına, kendi yanlışlarını görmelerine de sebep olabilir. Bak mesela kadınla erkek arasında Allah-u Teala hiçbir ayrım yapmıyor. Sadece birlikte oluyorlar, şey yapıyorlar. Hatta kadını Allah özel olarak korumuş, muhsana demiştir. Muhsana ne demek? Kale içerisindeymiş.
Surlarla çevrilmiş.
Hatta şeyde işte Nur suresinde biliyorsunuz şeyde 4. ayet olacak. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ. Muhsana kadınlara zina suçu atan ne demek? Yani zina ettiğine dair açık belge, delil olmayan, yani 4 tane şahit yoksa. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَى. Sonra 4 şahit getirmeyenler, şimdi ben hem okuyup hem de meal verdiğim zaman hata yapıyorum. O şey yapalım, Nur suresinin hemen ilk sayfalarını açalım da. Lemiyet ve erbaat şöyle, fecidum temanine celde, 80 celde vurun onu. Bakın, 4 kişi bir kadının zina ettiğini gözüyle görmüş. Bunlardan bir tanesi mahkemeye taşıdığı için şahitler 3'e düşüyor. Gözüyle görmesine rağmen o kadına muhsana, yani zina ettiği bilinmeyen bir kadın olduğu için Allah-u Teala bu 4 kişinin 4'üne de 80 kırbaç vurulmasını emrediyor. 80 kere vurulacak şeyine. Onunla kalmıyor. وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَدَدِينَ ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin diyor. Bu erkek için değil, kadın için. Allah kadınları ciddi manada korumuştur. Muhsana evlenmede olmazsa olmaz şart kadının da erkeğin de namuslu olmasıdır. Fakat mezheplerin tamamı bu şartı yok saymışlardır. Tamamı yok saymışlardır. Onun için şeyde
bu cinsel suçta az önce okuduğum Nur suresinde bir de bir ayrıntı var, onu da söylemek istiyorum. İşte burada bir cinsel suç işlenmiş, diyelim ki iki kişi görmüş, zina işlenmiş. O iki kişinin görmesi veya üç kişinin görmesi, şahit olması onu cezalandırmaya yetmiyor. Hatta o kişiler İftiracı cezası alıyorlar. Onlar cezalandırılıyor.
Dört şahit.
Bu ayrıntı şu. Yani şimdi özellikle şu an bazı dernekler var Türkiye'de sapkınlığı yaymaya çalışan. Cinsel suçlarda Kur'an-ı Kerim'in öncelediği şey vukuundan çok şuyuğunu engellemek. Yani yayılmasını engellemektir. Bugün yapanlar da yaymaya çalışıyorlar tam aksine. Ya onun için bunları bir Müslümanın, yani adam Müslüman değildir tabii ki, yapmaya çalışır kendi, herkes külün yâmelü alâ şâkileti, herkes kendi şeyine göre, durumuna göre tavır alır. Ama Müslüman bir kişinin bunlara bırakalım yapsınlar, bırakalım etsinler falan demesi asla, tekrar söylüyorum, hoş görülemez. Hazreti Lut da burada bir ayeti kerimede bu
tamam, şey... İstersen o ayeti oku, dersi bitirelim evet. Onunla.
Hazreti Lut'un da özellikle Şuara 168'de ifade ettiği bir şey var. Yani diyor ki gale inni la'alikum minel kalin. Ben sizin yapmış olduğunuz bu davranışlardan buğz ediyorum. Yani o davranışlara
son derece kızgınım.
Artık kızgınım ve tavırlıyım. Hoş görmüyorum. Tavırlıyım diyor Aleyhisselam. Yani onlar ne yapıyordu? Cinsel sapkınlık içindeydiler. Hatta Lut Aleyhisselam'ı yasaklamışlardı, sen bize karışmayacaksın falan diye. Çok çok daha ileriydi. Bugünküyle hiç mukayese olmayacak derecede belki çok çok ileriydiler. Ve Lut Aleyhisselam'ın tavrı bu oldu. Ben size asla çıkamam, asla hoş göremem diye. Bizim de Lut Aleyhisselam gibi ifade etmemiz lazım.
Onun için bu tür şeylerin haber ajanslarında, sosyal medyada, şurada burada yayılmasına kesinlikle engel olmak lazım. Asıl bu şeyleri yayanlara hadi ispatlayın bakalım demek lazım. İspatlayamadıkları takdirde onlara işte onlara mutlaka bir ceza vermek evet. lazım. Çünkü İftiracı az önce ceza. Söylediğin gibi ondan beterdir. Yani bu yani bir insana bu adam zina etmiştir ya da bir kadına bu kadın şöyle yapmıştır dediğin zaman o bütün hayatı biter orada. Allah muhafaza buyursun. Biz bu konuda çok dikkatli olmak zorundayız. Ve tabii bu tür şeyler de her zaman olacak. İnsanlar cehenneme gitme hürriyetine sahip, günah işleyecekler ama bizim yapacağımız şey bu tür şeylerin mümkün olduğu imkan dahilinde örtbas edilmesi, ortaya çıkarılmaması, aynen pis kokular gibi ortaya çıkarılmaması, bir yayıldığı zaman o kokudan rahatsız olmayan hiç kimse olmuyor. O şekilde davranmak zorundayız. Allah-u Teala rızasına uygun bir hayat sürmemizi, her türlü cinsel sapıklıktan uzak, huzurlu bir aile ortamında ve çok huzurlu, hayırlı evlatlarla devam eden bir hayat sürmeyi hepimize nasip eylesin.
Tabii çocuk sahiplerinin de özellikle bu dönemde daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.
Çocuk sahiplerine, evet. Çocukların
liselerde filan çok faaliyetler olduğunu duyuyor. Çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.
Evet, Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.